Kürsü üstü. Geçenlerde kürsü altı başlığı ile üniversite dışında çalışan öğretim üyelerini eleştiren bir yazı yazmıştım. Yüksek Öğretim Kurulu üyelerinden Profesör Sayın Kemal Karhan, YÖK'ün devamlı statü ve kısmi statü diye ikili bir düzen getirdiğini, kısmi statü içinde çalışan öğretim üyelerinin yönetici olamayacaklarını, bu öğretim üyelerinin durumlarının üniversitelerce inceleneceğini belirttikten sonra şunları yazıyor. 12 Eylül öncesi dönemlerde devamlı statüde görünüp bunun imkanlarından faydalandıkları halde üniversite dışında mesleklerini icra edenler hakkında ne bir tedbir alınmış ne de bunu yaptıkları sabit olanların tezhiyesi cihetine gidilmişti. Bu üniversite senatosunun böyle biri hakkında ancak devamlı statü tazminatını iade kararı alabildiğini hatırlıyorum. Oysa Yüksek Öğretim Kurulu'nca düzenlenen disiplin yönetmeliğinin 11. maddesi bu gibileri öğretim mesleğinden ve kamu görevinden çıkarma cezalarından birinin verilmesine amir bulunmaktadır. Üniversiteler 12 Eylül öncesinde tam gün çalışma düzeni içinde değillerdi. Bu yüzden anılan olaylara benzer daha birçok olay yaşanmıştı. Holding profesörlüğü o günlerde de vardı, bugünlerde de. Değişen nedir? Önemli olan öğretim üyelerinin bütün günlerini ve güçlerini üniversiteye yarımalarıdır. Üniversiteler için böyle bir düzen sağlanamazsa değişecek olan nedir? Hiç. YÖK üyesi Sayın Karhan duyarlılık ve incelik göstererek bu konulara değinmiştir. Kendisine teşekkür ederim ancak aynı incelik ve duyarlılığa güvenerek YÖK ile ilgili bazı soruları da tartışmak isterim. Yüksek Öğretim Yasası'nın profesörlüğe yükselme ve atama ile ilgili 26. maddesinde bir doçentin profesörlüğe yükseltilmesi için uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapması koşulu öngörülmektedir. Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana kaç doçent profesörlüğe yükseltilmiştir ve bu doçentlerin yasada tanımı yapılan uluslararası düzeyde orijinal ne gibi yayınları bulunmaktadır? Profesörlüğe yükseltilen doçentlerin uluslararası düzeyde orijinal yayınları yoksa bu değerli öğretim üyelerinin profesörlüğe yükseltilme koşulları eksik demektir. Öyle mi, değil mi? Bu çiçeği burnunda profesörlerin uluslararası düzeyde orijinal yayınları varsa bunların adlarını bu köşede yayınlamaktan sevinç duyacağımı bildirmek isterim. Profesörlüğe yükseltilecek doçentler için uluslararası düzeyde orijinal yayın yapan kaç tane YÖK üyesi bulunmaktadır? YÖK üyelerinin bu nitelikte yayınları yoksa kendilerinde bulunmayan bir yetenek ve niteliği başkalarında aramaları biraz üzücü ve düşündürücü olmamakta mıdır? Profesörleri atamakla görevli YÖK üyeleri kendilerinde olmayan nitelikleri başkalarında arayıp atama yaparlarken ne ölçüde objektif olmaktadırlar? Türkiye'de uluslararası düzeyde tanınmış kaç öğretim üyesi vardır? Kimdir bunlar? YÖK bilim dünyasında adını duyurmuş, özgün araştırmalara imzalarını atmış bilim adamlarımızla ilgili ne gibi çalışmalar yapmış, bu bilim adamlarımızı ödüllendirmek için ne gibi girişimlerde bulunmuştur? Hangi fakültede, hangi bilim adamına, hangi araştırmacıya destek olucu çalışmalar yapılmıştır? YÖK yürürlüğe girdikten sonra bilimsel çalışmalarda artış sağlanmış mıdır, sağlanmamış mıdır? 1981 Yükseköğretim Reformu ve 2 yıllık uygulama sonuçları adlı yayında öğrencilerin başarı oranları ile ilgili grafiklerde başarı notlarında yapılan indirimlerin payı hesaba alınmış mıdır? YÖK ile birlikte üniversitelerimizden kaç öğretim üyesi ve yardımcısı ayrılmış ya da ayrılmak zorunda bırakılmıştır? Üniversiteler için elbette köklü değişikliklere gerek vardı. Bu değişikliklerin temeli tam gün ilkesine dayanır. Tam gün sağlanmadıkça üniversiteler ister özerk olsunlar, ister lise düzeyinde bağımlı kurumlar, durum değişmez. Değişmediğini ve değişmeyeceğini de her gün acı örnekleri ile görmüyor muyuz? Üniversitelerin başına bir siyasal görüş doğrultusundaki insanları atayarak reform yapılmaz. YÖK üyesi Sayın Karhan, hangi rektörün, hangi dekanın, hangi siyasal görüş ve kuruluşla ilgisini öğrenmek isterse, YÖK kapısını mektuplarla, belgelerle, yazılarla çalmaya hazırım. 29 Nisan 1984, Pazar.